Ayrım 6. 10. Duru. Can Manay'ın sevgilisi olmak. O muhteşem adamın kadını olmak. Onun tarafından böylesine tapılmak. Diğerleri tarafından çılgınlıkla merak edilmek. Uzun süredir gittiği her yerde o konuşuluyordu. İnsanlar birbirlerine kendisini gösterip kalabalıklar dikkatle ona bakıyorlardı. Sanki sürekli onu izleyen, merak eden, takip eden birileri vardı peşinde. Belki de tüm ülke, hayat verircesine. Duru etrafındaki herkesin onu izlediğini bilerek indi arabadan. Ayağında ten rengi babetler, üstünde sanki 70'lerden gelmiş gibi etki bırakan ve güzel beyaz bacaklarını kendisine merakla bakanlara sergileyen, kısa yakası dantelli mürdüm rengi elbisesiyle sadelik içinde resmen parlıyordu. Can burada olsa parçalardı bu elbiseyi. Arabadan uzaklaşırken şoföre kafasıyla basitçe selam verdi. Ülkede bayan şoförü olan belki de tek kişiydi. Direksiyondaki kadın Duru'nun alışveriş merkezine girdiğinden emin olduktan sonra onu bekleyeceği köşeye çekti arabayı. Bu kadar ünlü olmak ne tuhaftı, doyurucu. Her zaman insanlar onu fark etmişlerdi. Ama şimdi yaşadığı fark edilmekten de öteydi. Sanki herkesin tanıdığı ve sevdiği biriydi. Yürüyen merdivenlerle üst kata çıktı. Hak ettiği ilgiyi bir madalyon gibi taşırken dikleşti. Bugün sadece ayakkabı alacaktı. Can'ın ricasıydı. Aralarında bu kadar boy farkı varken düz ayakkabılar almalıydı. Koridorda ilerlerken dona kaldı. Mağazalardan birinin vitrininde elinde gitarıyla gün batımının önünde poz veren denizin diagonal çekilmiş bir fotoğrafı vardı. Donduğu yerde nabzının yavaşlamasını bekledi. Delirmişçesine çarpan kalbi en küçük bir harekette sanki durabilirdi. Birkaç adım daha atabildi. Fotoğrafa yaklaştı ve içindeki nefesi nihayet bırakırken anladı. Deniz değildi bu. Ona çok benzeyen yakışıklı bir adamın fotoğrafıydı. İlk bakıştaki bu benzerlik fotoğrafa yaklaştıkça kayboldu. Ama deniz Duru'nun içinde büyüdü. Biraz önce kendinde hissettiği güç içinde kurudu. Omuzları düştü. Nefretini hatırlattı kendine ve bir kez daha nefret etti. Beynini dağlayan düşünceler bedenine yayıldı. Artık daha fazla duramazdı burada. Çıkmalıydı. Şoförü araması gerekirdi ama çantasından telefonu çıkaracak kadar kendinde değildi. Yürümeye devam etti. Neydi kendisini böyle acizleştiren? Hissettiği acizliğin kaynağını suçluluk duygusundan aldığını inkar etti hemen beyni. İnsan ancak kendini kandırdığında huzur bulan bir organizmaydı. Alışveriş merkezinden çıkıp daha yürüyeli 100 metre olmuştu ki arabası yanına yaklaşıp küçük bir korna ile kendini fark ettirdi. Arabaya bindiğinde mendile ihtiyacı vardı. Tutmayı başardığı lanet olası gözyaşları burnunun içinden akmaya başlamıştı. Mendili sümkürürken kendisine iyi olup olmadığını soran şoför aileye eve geri döneceklerini söyledi. Kafasını koltuğa yasladığında hayatın onu nereye getirdiğini düşündü. Deniz'i düşünmek istemiyordu, kalbi ağrıyordu ama aklı dinlemiyor, onu düşünüyordu. Nefret ediyordu ondan, orası kesindi ama nefretin yanında hissettiği bu duygu da neydi? Aklına özlem kelimesi gelir gelmez kendine itiraz etti. Pozisyonu değiştirip doğrulup cama yaklaştı. Dışarı bakmaya başladı. O haini niye özlesindi ki? Bu duygunun büyümesini engellemek için o geceyi düşündü. Deniz'in Göksel'e sarılmasını, peşinden gelmemesini, eve geldiğinde Duru'ya ulaşmak için hiç çaba göstermemesini, yukarıda onu beklerken gelmemesini, nasıl da umarsızca aşağıda o keş koltuğunda uyuduğunu. Onu terk etmekten başka ne yapabilirdi ki? Ama aslında giden değildi terk eden, kalandı. Nasılsa kesin de ayrılacaklardı. Onun ihanetini ihanetle cevap vermek istemezdi. Ama her şey kendiliğinden gelişivermişti. Deniz'in umurunda olsa en azından bir kez arardı. Eşyalarını toplamış, İsviçre'ye gitmişti hemen. Birlikte kurdukları hayali umursamaz, utanmazca gerçekleştirmişti. Okulu bile bırakmıştı. Demek aslında her şey onun için bu kadar önemsizdi. Her zamanki gibi kaçacak, saklanacak bir yer bulduğunu düşündü. Gidip başka bir kıza yapışır, onun enerjisini sömürürdü bundan sonra. İsviçreli, uzun bacaklı, güzel bir kız. İçinde yükselen öfke acısını dindirdi. Ruhunun derinlerinde, bir yerlerde kendini yapayalnız hissettiği ve sadece denizin girebildiği bir yerdeki yaranın acısıydı bu. O yeri, o acıyı denizi sonsuza kadar kapatmalı ve bir daha asla aynı hataya düşmemeliydi. Onu asla düşünmemeliydi. Keşke beyninden silebilseydi. Canmanay kendisi için ölmeye bile hazırken, Deniz birlikte geçirdikleri yıllara rağmen kendisi için savaşmaya bile tenezzül etmemiş aşağılık herifin tekiydi. 11. Özge. Artık en çok gördüğü kişiydi Muammer Bey Ömer'den sonra. Darbenin tasarımıyla ilgili bile ondan fikir alır olmuştu. Akşamki randevusuna gitmeden önce yine uğradı Muammer Bey'in yanına. Sadık Murat Kolhan'la belirsiz sonuçlanan toplantı içini biraz sıksa da darbe için Ömer'in iletişime geçtiği yabancı bir servis sağlayıcısıyla anlaşmak üzere olmaları hafifleticiydi. Aldıkları iyi fiyatta darbeyi kimsenin dokunamayacağı, bu ülkeden uzaklarda bir yere taşıyabileceklerdi. Muammer Bey'in bayinin her köşesine asılmış darbenin ilan kapağına baktı. Sanki gururla asılmıştı. Eski gazeteleri istiflemeye çalışan Muammer Bey, arkadan sessizce yaklaşan Özge'ye "Hınzırlığı bırak da yardım et" dediğinde Özge durakladı. Sonra uyarının kendisine yapılmadığını düşünüp küçük adımlarla sinsice yaklaşmaya devam etti. Onu korkutmaya kararlıydı ama Muammer Bey, "Şuradaki istifi yukarı kaldırır mısın?" deyip elindeki gazeteleri iki adım öteye yere yığdı. Özge mindi. Muammer Bey onu görmüştü. "Nereden bildin?" diye sordu. Muammer Bey ona dönüp gülümseyerek "Altıncı istedi" ve gülerek "Arabadan indiğinden beri camdan izliyorum seni. Nerede kaldı bizim darbeci derken sen geldin" diye açıkladı. Özge, "Bakıyorum darbeyi her tarafa yapıştırmışsın" diye çıkıştı. Muammer Bey gülerek "Salaklık işte, satışı olmayan bir dergiyi satıyoruz bayide, bu ilk" dedi. Özge, "Sana önümüzdeki sayıyı getirdim" dediğinde Muammer Bey ciddileşip gözlüklerini taktı. Meraklı Özge'nin çantasındaki dosyadan yeni sayının kapağını çıkarmasını bekledi. Kapağa baktı, istem dışı dudaklarını ısırdı. Suratını endişeyle buruşturup "Bu bastığın kuyrukların ucunda dişler olduğunu unutma, dönüp ısırabilirler" dedi. Özge hiç endişelenmeden "Benim de güçlü tanıdıklarım var, onların dişleri varsa benim de kerpetenlerim var" dedi. Muammer Bey gülmedi, ciddi bir şekilde. "Burada eski devlet bakanından bahsediyorsun, bu fotoğrafı da nereden buldun?" diye sorguladı. Özge iki eliyle Muammer Bey'i omuzlarından kavrayıp "Kendin dedin, eski. Bakanlar işi bitmiş şarkıcılar gibi bir kere merkezden uzaklaştılar mı kimse onları hatırlamaz, ilgilenmez. Asıl vurucu fotoğraf bu değil, siteye girince çok şaşıracaksın" dedi. Muammer Bey, "Ben de bundan korkuyorum işte. Her şeyin bir dozajı olmalı. Habire kuyruklara basıp hoplaya zıplaya yürüyemezsin." Özge, "Ben bir kahve içmeye geldim. Nasıl kahveden sonra alsam olur mu?" dedi gülerek. Ama Muammer Bey gülmeden humurdandı. "Yemek yiyelim önce." Özge, "Ben bir yere davetliyim. 10-15 dakika laflayalım sonra gideceğim" diye açıkladı. Suratına yayılan bir gülümsemeyle. Muammer Bey durdu, dönüp gülümseyerek "Oh be, normal bir tarafın olsun. Biraz hayatını yaşa. Kim bu şanslı adam?" dedi keyifle. Özge sırıtarak "Niye hemen erkek olduğunu düşündün?" diye sorguladı. Bayinin yanındaki küçük tabureleri oturup kumda pişen kahvelerini söylediler. Özge'nin Muammer Bey'e aldığı ortopedik terlikleri ne kadar rahat olduğundan, daha önce en sıcak havada bile ayakkabı giymesindeki inadından, Özge'nin kısa saçlarının biraz uzaması gerektiğinden, böyle oğlan çocuğuna benzediğinden, çıkarılması planlanan yasa tasarılarından, darbenin servis sağlayıcıların hukukun işlediği bir ülkede olmasının öneminden, yatırım için gerekli olan paradan konuştular. Kahve bittiğinde Özge, nadiren gördüğü ve görmekten büyük keyif aldığı bir arkadaşıyla buluşacağını, heyecanlı olduğunu söyleyip randevusuna gitmek için kalktı. Bir babanın büyüyen kızına baktığı gibi baktı Muammer Bey onun ardından, kendi kızının yaşar olmasını dileyerek. 12. Göksel. Kaslı vücudu üzerine geçirdiği atletin altında çelik gibi parlıyordu. Elindeki kağıt toplama arabasına, üstünün kirine ve yüzündeki tehlikeli ifadeye rağmen, hatta belki de en çok bu ifade yüzünden gece kulübünün dışına sigara içmek için çıkan kadınlar nefeslerini tuttular. Bir yerlerden hatırladıkları bu aygır görünümlü adamın şu fotoğrafçının burnunu kıran balet çocuk olduğunu hatırlayamadan Göksel'in önlerinden geçmesini izlediler. O ise fark etmedi bile kendisine saplanan bakışları. Adının evine varmak için çıktığı yolda her zamanki güzergahta topladı çöpleri. Okulun gösterisinden sonra kendisine gelen tekliflerden bazılarını değerlendirmiş, birkaç dergiye yaptığı çekimlerden iyi de kazanmış, bir reklam çekimi sırasında sürekli kendisine dokunan ve gülümsemesini söyleyen fotoğrafçının suratını dağıtana kadar da her şey yolunda gitmişti aslında. Görüntüsünün kadınlarda uyandırdığı ilgiye rağmen hiçbir fotoğrafçı çalışmamıştı bir daha onunla. O dönemde bile iyi kazanmasına rağmen bırakamamıştı çöp toplayıcılığını. Bırakamazdı. Onu adaya götürdüğünü düşündüğü hiçbir yol bırakılamazdı. Adayla aralarında geçen o tatsız olaydan sonra bile bu rutini sürdürmeye devam etmişti Göksel. Kendi batıl inancına sarılmış, hayatı dondurmaya çalışırcasına her gece aynı eski noktadan başlıyor, kağıtları aynı konteynerlerden toplayarak aynı yoldan adanın evine ulaşıyordu. Ada onu artık görmek istemese de. Adanın evi göründüğünde Göksel gülümsediğini fark etti. Çekim sırasında suratını dağıttığı adama veremediği bu gülümseme şimdi ne kadar doğallıkla belirmişti yüzünde. O kas katı ifade aslında korkuydu. Göksel'in insanların arasındayken hissettiği rahatsızlık duygusunun kontrol edilemez hale gelip her an birilerine zarar verebileceğini bilmesinin korkusu. İnsanların arasında nehirden geçen antilopları yutmamak için kendini her an kontrol etmeye çalışan bir timsah gibi hissediyordu. Ada haricinde herkes onun yanında tehlikeliydi. Bunu biliyordu, emindi. Adanın penceresi kapalıydı ama ışık vardı. Göksel çöp arabasını evin önündeki kuytuya sıkıştırıp arka bahçeye giden dar arsaya girdi. Bahçeye atlamadan önce dikkatli baktı. Ada yoktu. Bahçeye atladı ve her geceki gibi belki ada gelir diye divanın üstüne oturdu. Her sabah güneş doğarken uyandığı bu divan kendini evde hissettiği tek yerdi. Uyandığında adanın parmaklarını burnunun ucunda hissetmek muhteşemdi. O olay olmadan önce adanın kendisini nasıl uyandırdığını düşündü. Burnunu sıkıp uyandırırdı Göksel'i. O yaptığı sürece her şey güzeldi. 13. Ada. Yarın akşam yemek. Tugay. Bir saat önce gelen mesaj hala bakılasıydı. Ada bir cevap yazmamıştı. Mesajı yaklaşık 100 kere okuduktan sonra hala ne yazacağını düşünüyordu. İlk defa yemeğe davet ediliyordu. Adamın kendisinden hoşlanmış olması imkansızdı. Göksel gibi tuhaf erkekler dışında kolay hoşlanacak biri olmadığının farkındaydı Ada. Niye yemeğe çağırıyordu? Yemekte ne konuşabilirlerdi ki? Heyecanın sıkıntıyla harmanlandığı bir psikolojide pencereyi açmaya karar verdi. Göksel'in arabası orada. Her zamanki yerinde öylece sıkıştırılmıştı. Şaşırmadı ama bu sefer gerildi. Hışımla pencereyi kapattı ve çıkardığı gürültüyü umursamadan paldır küldür indi merdivenlerden. Bahçe kapısını açtığında Göksel ayakta dikilmiş bahçenin ortasında şaşkın ona bakıyordu. Yalın ayak bahçeye fırladı Ada. Göksel'in karşısına dikildiğinde küçücüktü ama umrunda değildi. Ne kadar küçük, güçsüz olsa da onun yanında kendini hep en güçlü, en büyük hissediyordu. Dişlerini sıkarak "Ne istiyorsun?" diye hırladı Göksel. Özür dilerim diye mırıldanarak hemen bahçenin derinliğine yürüdü. Duvardan atlayıp çıkacaktı ama Ada onun kolundan yakalayarak durdurdu. Kendini çekip "Sana bir soru sordum. Hayvan mı var karşında, ne istiyorsun?" diye sordu tekrar. Göksel Ada'nın karşısında onu sinirlendirdiği için sancı içinde neredeyse canı acıyarak cevapladı. "Özür dilerim. Yaptığım şey kötüydü." Göksel susmuştu ama söyleyecek şeyleri varmış gibiydi. Ada sabırsızlanarak dedi. Göksel generaline hesap veren sadakati hayatından daha değerli bir er gibi "Seni üzmek istemiyorum," dedi. Ama bu cevap adayı daha da sinirlendirdi. "Üzemezsin zaten, sinirlendirdin," diye hırladı ada. Sonra arkasını dönüp eve girdi. Adanın arkasından bıka kalan Göksel bahçe kapısının çarpılmasıyla sıçradı. Aylardır yaşadığı bu ızdırabı dindirmenin bir yolu olmalıydı. Denizi her yerde arayıp bulamadıkları ve ortadan kaybolduğuna artık emin oldukları o lanetli gece olan olmuştu. Eve gelmişlerdi. Göksel'in eve girmesi adanın anneannesi için de artık doğal bir şeydi. Adanın odasında ada hıçkırıklarla ağlarken ne yapacağını bilemeden onu ancak sarılabilmişti Göksel. Ve karşılığında adanın sıkı sıkı sarılışını bulmuştu kollarının arasında. Veda gecesindeki danstan sonra ilk defa birbirlerine bu kadar yaklaşmışlardı. Ada hayatının acısını çekerken Göksel hayatının huzurundaydı o an. Adanın Göksel'in suratını kendisininkine çekmesi, dudaklarını dudaklarıyla kenetlenmesi bir hayal gibiydi. Ta ki o eşsiz, narin parmaklarının pantolonu üzerinden Göksel'in erkekliğinde gezinmeye başlamasına kadar. Adanın kendisini acemice öpmesini kıpırtısız bekleyen Göksel, erkekliğini okşayan narin ellerini aklından çıkarmaya çalıştı. Birazdan çekilmelerini umarak. Ama Ada elini beceriksizce Göksel'in pantolonuna soktu, sertleşen erkekliğini kavradı. Böyle dokunulmaktan nefret ederdi Göksel. Yaşadığı ilk cinsel deneyimi, daha doğrusu ilk tacizi hatırlamamak için nefesini tutmuş, kafasından düşünceleri uzaklaştırmıştı. Ama pantolonun içindeki el sanki geçmişten gelmişti. Dayanamayıp refleksle kendini geriye çekmişti. Göksel'in geriye çekilmesine rağmen sertleşen erkekliğini bırakmamıştı Ada. Fark etmemişti Göksel'de yarattığı dehşeti. Ada bile olsa kimse ona böyle dokunamazdı. Geçmişi hatırlatamazdı. Göksel'in pantolonun içindeki eli tutup çıkarması, Ada'yı kendinden uzaklaştırması bir andı. Ama hissettiği aşağılanmışlıktan doğan Ada'nın kızgınlığı ise aylar sürecekti. Göksel'in hayatı boyunca yaşadığı travmalardan habersiz, reddedilmenin verdiği utançla kendine geldi Ada. Önce kolunu kurtardı Göksel'den, sonra gözyaşlarını sildi. Bir an toparlandıktan sonra iyice ayılmıştı. Kadınlığı henüz deneyimlememiş ve denizin aşkıyla içi yanan biri için Göksel gibi kendisine tapan bir ucube tarafından istenmemek çok ağırdı. Dehşet dolu gözlerini Göksel'e dikip ondan uzaklaşırken, içindeki son nefese kadar bağırmıştı onu kovarken, "Siktir git buradan." Bahçenin ortasında duran Göksel hatırladıklarıyla iyice irkildi. Keşke daha güçlü olabilseydi ve adanın dokunuşuna dayanabilseydi. Duvardan bir hamlede atlayıp dışarı çıktı ve hızla çöp arabasını alıp yoluna koyuldu. Adanın kendisini izlediğinden habersiz.